Ayrım 28 Baba Mario Puzo Sayfa 328 Bir Bokyoko asla yalan söylemez, dolandırıcılık yapmazdı. Böyle bir tutumu benimsemek de çok güçtü. Aynı zamanda bir Bokyoko yapılan haksızlığı asla unutmaz, ne pahasına olursa olsun intikamını alırdı. İşte bu yüzden ara buluculuk için aranan başlıca niteliğe sahiptiler. Savaş halindeki aileler barış yapmak isteyince daima Bokyoko ailesine başvururlardı. Bokyoko'ların reisi ön konuşmaları düzenler, rehin tutulacak kişileri sağlardı. Örneğin Michael Solotsu ile buluşmaya gittiğinde Corleone'lere bir Bokyoko bırakılmış, rehinin parasını Solotsu ödemişti. Michael Solotsu tarafından öldürülseydi Corleone'ler de rehini öldüreceklerdi. O zaman Bokyoko'lar öldürülen yakınlarının öcünü Solotsu'dan alacaklardı. Bokyoko'lar ilkel insanlar olduklarından hiçbir şey, hiçbir ceza öc alma isteklerinin önüne geçemezdi. Bu uğurda canlarını verirlerdi. Bokyoko'lardan alınacak bir rehin çok sağlam bir sigortaydı. Rehin tutulacak kişiler verildi, toplantı Don Corleone'ye çok bağlı, gerçekten de babanın müdürü adına yatırılmış parasının bulunduğu küçük bir ticaret bankasının konferans salonunda yapıldı. Banka müdürü herhangi bir şekilde dolandırıcılığa meydan vermemek için Don Corleone'ye bankadaki hesabına karşılık yazılı bir belge vermeye kalkıştığı anı daima takdirle hatırlıyordu. Don Corleone dehşetle irkilmiş, ''Size bütün servetimi emanet edebilirim.'' demişti ona. ''Size hayatımı ve çocuklarımın geleceğini bile emniyet edebilirim. Beni aldatabileceğinizi yahut dolandıracağınızı aklıma getiremem. O zaman bütün dünyam, insanlara olan güvenim sarsılır. Tabii ben de öldüğüm zaman mirasçıların kaç paralık hesabım olduğunu bilmeleri için gerekli yazılı belge var. Yine de çocuklarımın refahını, geçimlerini sağlamak için bu dünyada olmasam bile onların ihtiyaçlarını, çıkarlarını koruyacağınızdan eminim. Banka müdürü Sicilyalı olmasına rağmen duygulu bir insandı. Don Corleone'yi çok iyi anlıyordu. İşte cumartesi günü bankanın rahat deri koltuklarla döşeli büyük güvenlik sağlayan salonu ailelerin emrine verildi. Banka güvenlik örgütünün yerine banka muhafızlarının üniformasını giymiş, dikkatle seçilmiş adamlardan meydana gelen küçük bir ordu aldı. Bir cumartesi sabahı saat 10'da konferans salonu dolmaya başladı. New York'un 5 ailesinden başka ülkenin 4 bir yanına dağılmış 10 ailenin de temsilcileri hazırdı. Yalnız dünyalarının en barbar, en kaba çetesi saydıkları Chicago çetesini çağırmamışlardı. Chicago'yu uygarlaştırmaya çalışmaktan vazgeçmişlerdi. Böyle önemli bir toplantıya bu kuduz köpekleri almakta bir fayda görmüyorlardı. Bir bar ve küçük bir büfe hazırlanmıştı. Konferansa gelen her temsilcinin bir yardımcı getirmesine izin verilmişti. Aile reislerinin çoğu yardımcı olarak konsilyorilerini almışlardı. Bu yüzden odada yaşlılara oranla pek az genç vardı. Tom Hagen bu gençlerden biri, Sicilyalı olmayan tek kişiydi. Herkesin merakını uyandıran garip bir yaratıktı sanki. Hagen nasıl davranması gerektiğini biliyordu, konuşmuyor, gülümsemiyordu. Patronu Don Corleone'ye hizmet etmek için kralın emirlerini bekleyen bir gözde şövalyenin tüm saygısıyla hazır bekliyordu. İçecek soğuk bir şey getiriyor, prosunu yakıyor, kül tablasını gereken yere koyuyordu. Bütün bunları da saygıyla, aşırılığa kaçmadan yapıyordu. Koyu renk tahtayla kaplı duvarlarda asılı portrelerin kimliğini salonda bir tek Hagen biliyordu. Bunlar parlak yağlı boya renklerle yapılmış, çoğunlukla ünlü maliyecilerin resimleriydi. Biri Maliye Bakanı Hamilton'dı. Hagen barış toplantısının bir bankada yapılmasını Hamilton'ın onaylayacağını düşünmekten kendini alamadı. İnsanların sağduyusuna olumlu ve yatıştırıcı bir etkiyi paranın hüküm sürdüğü bu salondan başka hiçbir şey yapamazdı. Sabah saat 9:30 ile 10 arasında herkesin toplantı salonunda olması istenmişti. Barış konuşmasının yapılmasını istediği için Don Corleone bir bakıma ev sahibiydi. Bu yüzden de ilk gelen o oldu. Pek çok erdemlerinden biri de her yere tam zamanında gitmesi, hazır olmasıydı. Onun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini çalışma bölgesi edinen Carlo Tremonti geldi. İnsanı etkileyecek kadar yakışıklı, orta yaşlı, çok iyi giyimli, bir Sicilyalıya göre fazla uzun boylu, cildi güneşten bakır rengi almış, dikkatle tıraş olmuş bir erkekti. Hiç de İtalyana benzemiyordu. Onda daha çok dergilerde resimlerine rastlanan, yatlarıyla uzun yolculuklara çıkan milyoner balıkçıların havası vardı. Tremonti çetesi ekmek parasını kumarhanelerden sağlıyordu. Ona bakan biri imparatorluğunu nedenli bir gaddarlıkla kurduğunu asla kestiremezdi. Çocuk denecek yaşta Sicilya'dan göç ederek Florida'ya yerleşmiş, orada büyümüş, kumarhaneleri denetleyen güneyin küçük kasaba politikacılarının sendikası tarafından işe alınmıştı. Bunlar son derece gaddar, polis komiserleri tarafından desteklenen kabadayı insanlardı. Böyle çiçeği burnunda bir göçmen tarafından devrileceklerini asla düşünmemişlerdi. Çünkü sağlayacakları çıkar akıllarınca bu kadar kan dökmeye değmezdi. Tremonti net kazançtan daha fazla pay vererek polisi kendi safına çekti. İşleri hayal gücünden tümüyle yoksun bir anlayışla yöneten kafasız gangsterleri saf dışı bıraktı. Küba ve Batista rejimiyle ilişkiler kuran Amerika kıtasından kumarbazları çekebilmek için Havana kumarhanelerinin eğlence yerlerine, genel evlerine para akıtan Tremonti oldu. Şimdi Tremonti multimilyonerdi. Miami kıyısındaki en lüks otellerden birinin sahibiydi. Konferans salonuna yanında güneşte kendisi kadar yanmış konsilyorisiyle girince Don Corleone'ye sarıldı. Yüzünde ölen olduğu için ne kadar üzüldüğünü belirten bir anlam belirdi. Diğer aile reisleri de geliyorlardı. Hepsi de birbirlerini tanırdı. Yıllardan beri bazen iş için bazen de sohbet toplantılarında karşılaşmışlardı. Birbirlerine daima saygı göstermiş, daha genç, daha yoksul günlerinde de birbirlerine küçük yardımlarda bulunmuşlardı. Gelen ikinci aile reisi Detroit'ten Joseph Zalucci oldu. Zalucci ailesi Detroit yöresindeki hipodromlardan birine sahipti. Yine aynı bölgenin kumarhanelerinden hatırı sayılır bir bölümü de onların yönetimindeydi. Zalucci Detroit sosyetesinin oturduğu Gross Point'teki 100 bin dolarlık evlerden birinde yaşayan yuvarlak yüzlü cana yakın bir insandı. Oğullarından biri soylu tanınmış bir Amerikan ailesinin kızıyla evlenmişti. Zalucci de Don Corleone gibi olgun, aklı başında bir insandı. Çetelerin yönetimindeki şehirler içinde kaba kuvvetin kullanılmadığı, kanlı olayların en az geçtiği yer Detroit'ti. Son 3 yıl içinde şehirde yalnız 2 cinayet olayı görülmüştü. Zalucci de uyuşturucu madde kaçakçılığının karşısındaydı. Zalucci, konsilyorisini birlikte getirmişti. İkisi de sarılmak için Don Corleone'nin yanına geldiler. Zalucci'nin ortalığı çınlatan bir sesi vardı. İngilizceyi ana diline yakın bir rahatlıkla konuşuyordu. Çok resmi bir iş adamı gibi giyinmişti. Buna uygun olarak da çok iyi niyetliydi. Don Corleone'ye ancak sizin sesiniz beni buraya getirebilirdi dedi. Don Corleone teşekkürlerini başını eğerek belirtti. Zalucci'nin kendisini destekleyeceğinden emin olabilirdi. Daha sonrakiler batı yakasındandı. Her konuda birlikte çalıştıklarından aynı arabayla gelmişlerdi. Bunlar Frank Falcone ile Anthony Molinari'ydi. İkisi de toplantıya katılan aile reislerinin hepsinden gençti. Yaşları 40 kadardı. Diğerlerinden daha teklifsiz giyinmişlerdi. Giyimlerinde Hollywood etkisi görülüyordu. Üstelik gerektiğinden daha samimiydiler. Frank Falcone stüdyolardaki film işçileri sendikalarını ve kumarhaneleri kontrol ederdi. Buna ek olarak uzak doğu ülkelerindeki genel evlere kadın sağlayan şirketin de sahibiydi. Aile reisleri için artist olmak imkansızdı ama Frank Falcone'de az da olsa böyle bir hava vardı. Arkadaşları ona bu yüzden pek güvenmezlerdi. Anthony Molinari San Francisco limanını elinde tutuyordu. Sporla ilgili her türlü kumarın da başta gelen kişisiydi. Bir İtalyan balıkçı ailesinin oğluydu. San Francisco'nun en iyi deniz ürünleri hazırlayan lokantasının sahibiydi. Lokantasıyla pek övünür, aldığı paraya karşılık çok kaliteli yemekler verdiğinden zarar ettiği bile söylenirdi. Profesyonel bir kumarbazın anlamsız yüzüne sahipti. Meksika sınırından Doğu denizlerine kadar gezen gemilerle uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı da biliniyordu. Yardımcıları genç, sağlam yapılı erkeklerdi. Consigliori değil de muhafız oldukları belliydi. Ama böyle bir toplantıya silahlı gelmeye cesaret edemeyecekleri de açıkça ortadaydı. Bu muhafızların karate bildiklerinden herkesin haberi vardı. Dipnot, karate beşiği Japonya olan jiu-jitsu'nun daha değişik ve öldürücü bir türü. Bu durum diğer aile reislerini eğlendirmekle birlikte hiç telaşlandırmıyordu. Kaliforniya'daki aile reisleri Papa tarafından kutsanmış tılsımlar takarak da gelseler umurlarında değildi. Ama şurası da kabul edilmeli ki bu adamların bazıları çok dindardı, Tanrı'ya inanıyorlardı. Daha sonra gelen Boston'daki ailenin temsilcisiydi. Arkadaşlarının saygı duymadığı tek aile reisiydi bu adam. Onun emrindekilere iyi davranmadığı, hepsini insafsızca dolandırdığı biliniyordu. Bağışlanmayacak bir şeydi bu. Herkes açgözlülüğünü kontrol altına almayı bilmeliydi. Bağışlanmayacak şey imparatorluğunun düzenini sağlayamamasıydı. Boston ve çevresinde iktidar uğruna çok fazla cinayet işleniyor, bir sürü anlaşmazlık çıkıyordu. Bağımsız çalışanlar çoktu. Yasaları yüzsüzce çiğniyorlardı. Chicago mafyası barbarsa Boston'dakiler de gavunes yahut serseri ve görgüsüz ayılardı. Boston'a hakim olan aile reisinin adı Dominic Panta idi. Kısa boylu ve tıknazdı. Diğer aile reislerinden birinin dediği gibi tıpkı hırsıza benziyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız kumar işleriyle uğraşan en güçlü örgüt olan Cleveland Sendikası'nı duygulu yüzlü, orta yaşlı, bembeyaz saçlı, ince yapılı biri temsil ediyordu. Ondan tabii yüzüne karşı değil ama arkasından hep Yahudi diye söz ederlerdi. Çünkü çevresini Sicilyalılardan çok Yahudilerle doldurmuştu. Hatta ortada cesareti olsa Consigliori'sini bile Yahudilerden seçeceği söylentisi dolaşıyordu. Her neyse, Hagen'ın üyeliğinden ötürü Don Corleone'nin ailesi nasıl İrlandalı çete diye biliniyorsa, Don Vincente Forlenza'nın ailesi de gerçeğe daha büyük bir uygunlukla Yahudi çetesi diye tanınıyordu. Ama Don Forlenza örgütünü son derece ustalıkla çekip çeviriyordu. İnce ve duygulu görünüşüne rağmen kan görünce bayıldığı duyulmamıştı. İmparatorluğunu diplomatça bir sertlikle kusursuz yönetiyordu. New York'taki diğer beş ailesinin temsilcileri en son geldiler. Hagen bu beş erkeğin diğer aile reislerinden çok daha etkili ve heybetli olduklarını görünce bayağı şaşırdı. Bir kere bu beş aile reisi eski Sicilya geleneğini sürdüren kuvvet ve cesaret sahibi kişilerdi. Bu beş kişi aslanınkini andıran başları, şişman, etli, gösterişli, burunlu, kalın dudaklı, kat kat olmuş yanaklı suratlarıyla iri yarı insanlardı. Ne çok iyi giyinmişler ne de tıraş olmuşlardı. Onlar da züppeliye kaçmayan, saçmalıklardan hoşlanmayan iş adamlarının havası vardı. İçlerinde New Jersey bölgesini ve Manhattan'ın batı yakası limanlarını kontrol eden Anthony Stracci vardı. Jersey kumarhanelerini işletirdi. Üstelik de güçlü bir demokrattı. Her şeyden önce kendisine bir servet kazandıran, üstelik şehir dışındaki yollarda ağırlık denetimi yapan memurlar tarafından durdurulup cezalandırılmayan ağır nakliye kamyonu filosuna sahipti. Bu kamyonlar şoseleri delik deşik ediyor, ardından yine kendisine ait olan yol yapım şirketi yolların onarımına başlıyordu. Şirketin hükümetten sağladığı geçerli çalışma izni de vardı. Her insanın yüreğini ferahlatan bir işti bu. İşin kendisi beraberinde daha çok iş getiriyordu. Stracci de eski kafalıydı, fuhuşla asla ilgilenmezdi. Ama işi çoğunlukla limanlarda olduğundan uyuşturucu madde kaçakçılığına karışmaması imkansızdı. Corleone'lere karşı gelen 5 New Yorklu çeteden en zayıfı ama en iyi yönetileni Stracci'nin çetesiydi. Yukarı New York eyaletini yöneten Kanada'dan İtalya göçmenlerinin kaçırılmasını düzenleyen, buradaki bütün kumarhaneleri işleten, yarış arabalarının plakaları üzerinde veto hakkını kullanabilen ailenin temsilcisi Ottilio Cuneo idi. Bu adam keyifli bir köylü yüzüne sahip, kanuni işi büyük süt şirketlerinden biri olan dost görünüşlü biriydi. Cuneo çocukları seven torunları ya da yardımcılarından birinin küçük oğlunu sevindirme fırsatı çıkar diye cebinde bir avuç şekerlemeyle dolaşan kişilerdendi. Yuvarlak, kenarları yüzüne dönük bir fötür şapka giymişti. Bu hal onun zaten yuvarlak olan yüzünü daha da yuvarlaklaştırıyor, neşelendiriyordu. Şimdiye kadar tutuklanmayan, gerçek kimliğinden zerre kadar kuşkulanılmayan pek az aile reisinden biriydi. Derneklerde bile çalışırdı. Üstelik Tüccarlar Birliği tarafından New York eyaletinde yılın iş adamı seçilmişti. Tattaglia ailesinin en yakın müttefiki Don Emilio Barzini'ydi. Brooklyn ve Queens'deki kumarhanelerin bir bölümüne sahipti. Randevu evi de işletirdi. Fedaileri vardı. Staten Island tümüyle kontrolü altındaydı. Bronx ve Westchester'da maçlar üzerine oynanan müşterek bahisleri de kontrol ederdi. Cleveland ve Batı yakası ile yakın ilişkileri vardı. Nevada'nın açık şehirleri olan Reno ve Las Vegas'la ilgilenecek kadar zeki olan birkaç kişiden biriydi. Miami Beach ve Küba ile de ilgileniyordu. Corleone ailesinden sonra onunki New York'un, dolayısıyla da ülkenin belki en güçlü çetesiydi. Nüfuzu Sicilya'ya bile uzanıyordu. Her kanunsuz işte parmağı vardı. Savaş başladığından beri Tattaglia ailesini nüfuzu ve parasıyla desteklemişti. Hatta Wall Street'e bile girdiği söyleniyordu. Dipnot, Wall Street, New York borsası ve ünlü iş merkezlerinin bulunduğu ünlü cadde. Ülkenin en saygıdeğer, en güçlü mafya lideri olan Don Corleone'nin ayağını kaydırmak, imparatorluğunun bir bölümünü ele geçirmek arzusundaydı. Don Corleone'ye benzeyen yanları çoktu ama ondan daha çağdaş, daha pişkin ve daha iyi iş adamıydı. Ona asla geri kafalı denemezdi. Yetişmekte olan daha yeni, daha genç, daha atılgan liderlerin de saygısını kazanmıştı. Kişiliğinde büyük bir güç toplamıştı. Ama bu duygusuz buz gibi bir güçtü. Onda Don Corleone'nin içtenliği yoktu. Şu anda belki toplantıya gelenlerin en saygıdeğer kişisiydi. En son gelen Solozzo'yu destekleyerek Corleone'lere meydan okuyan ve neredeyse başarıya ulaşan Tattaglia ailesinin reisi Don Philip Tattaglia oldu. Ne gariptir ki toplantıdakiler onu biraz küçümsediler. Bir kere Solozzo'nun yönetimine girdiği biliniyordu. Daha doğrusu Solozzo parmağını onun burnuna takmış, istediği yöne çekmişti. New York ailelerinin günlük işlerini çok etkileyen bu karışıklığın ayaklanmanın çıkmasından onu sorumlu tutuyorlardı. Üstelik 60 yaşında bir züppe ve kadın düşkünüydü. Merakını, zaafını giderecek bol bol fırsat da geçiyordu eline. Çünkü Tattaglia ailesinin işi kadınlarlaydı. Başlıca kazancı fuhuştandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gece kulüplerinin çoğunluğu onların kontrolündeydi. İstedikleri sanatçıyı ülkenin diledikleri yerinde çalıştırabilirlerdi. Philip Tattaglia parlak gelecek vaat eden şarkıcıları, oyuncuları kontrol altına almak, plak şirketlerini yönetmek için kaba kuvvete başvurmak zorunda kalıyordu tabii. Ama ailenin asıl gelir kaynağı fuhuştu. Onun kişiliği de toplantıdakiler için tatsızdı. Sızlanıp durur, aile işindeki masraflardan yakınırdı. Çamaşır yıkatma masrafı, genel evlerde kullanılan havluların yıkatılması kârın büyük bir bölümünü yutuyordu. Oysa çamaşırları yıkayan şirketin sahibi kendisiydi. Kızlar tembel ve güvenilmezdi, kaçıyor, intihar ediyorlardı. Aracılar hilekar ve namussuzdu, bağlılık diye bir şey yoktu onlarda. İyi yardımcı bulmak güçtü. Genç Sicilyalı delikanlılar böyle bir işe burun kıvırıyor, kadın işletmeyi, kadınlara hakaret etmeyi şereflerine uygun görmüyorlardı. Üstelik bunlar şarkı söyleye söyleye yakalarında paskalya haçı olduğu halde bir insanın gırtlağını kesebilecek kişilerdi. Bu yüzden Philip Tattaglia toplantıdakilere sevimsiz ve iğrenç görünüyordu. En büyük feryadı gece kulüpleri ve kabareleri için gerekli izni vermeye yetkili makamlara saklardı. Resmi mühürlerin sahibi olan hırsızlara ödediği parayla Wall Street'tekinden daha çok milyoner yarattığına yemin ederdi. İşin garip yanı, Corleone'lere açtığı savaşta neredeyse başarı kazanacak bir duruma girmesi bile ona hakkı olan saygıyı kazandırmamıştı. Çünkü başlangıçta gücünü Türk Solozza'dan, sonra da Barzini ailesinden aldığını biliyorlardı. Sonra bunca üstünlüğüne rağmen tam bir zafer kazanamaması da aleyhineydi. Daha usta olsaydı bunca sıkıntı ve zahmetin önüne geçilir, Don Corleone ölse savaş biterdi. Giriştikleri savaşta iki tarafta birer oğullarını kaybettiğinden Don Tattaglia ile Don Corleone'nin soğuk selamlaşmalarından daha tabii bir şey olamazdı. Don Corleone bütün dikkati üzerinde toplamıştı. Herkes aldığı yaraların ve yenilgilerin üzerinde nasıl bir güçsüzlük izi bıraktığını anlamak istiyordu. Asıl şaşkınlık yaratan şey Don Corleone'nin en sevgili oğlunun öldürülmesinden sonra barış istemesiydi. Bu bir zayıflık belirtisi sayılıyordu. Corleone'lerin gücünün daha da azalmasından başka şeye yaramazdı. Neyse, az sonra her şeyi öğreneceklerdi. Selamlaştılar, içkiler içildi, havadan sudan konuşuldu. Böylece Don Corleone cilalı ceviz masada yerini alıncaya kadar bir yarım saat daha geçti. Hagen dikkati çekmemeye çalışarak babanın arkasına, sol yanına doğru oturdu. Bu diğer aile reislerinin yerlerini almalarına işaret oldu. Yardımcıları arkalarındaki sandalyelere yerleştiler. Konsilyoriler patronlarının herhangi bir öğüde ihtiyaç duyacaklarını düşünerek hemen yakınlarında bekliyorlardı.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 339.